Ayrım 2. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 10. Simon. İnançları ve idealleri uğruna çalışan, bu uğurda fedakarlık gösteren, her şeylerini bırakıp illegal örgüt mensubu olan insanlara eskiden beri aşırı saygı duyardım. Bu insanlara karşı mücadele veriyor ama aynı zamanda onların çok idealist olduklarını, bir inanç uğruna çalışmalarının, fedakarlıklarının çok değerli olduğunu ve bu işlere büyük oranda kendi özgür iradeleriyle girdiklerini düşünerek onlara saygı duyuyordum. Başka insanlara zarar vermeden doğru bir amaç, fikir ve ideal uğruna bu kadar fedakarlık yapabilme, böyle bir anlayışı benimseyen siyasi veya sosyal yapının içerisinde bulunma, böyle insanlarla dost ve arkadaş olma özlemini hep taşıdım. İllegal örgüt mensupları kadar değil ama onların onda hatta yüzde biri kadar idealist arkadaşlar bulduğumu zannettiğim her kadrodan ayrıldıktan sonra arkadaşlarımın makam ve mevki gibi basit çıkarlar uğruna birbirlerini kırdıklarını, kutuplaştıklarını görünce üzüldüm. Galiba normal şartlarda böyle bir ortamı yakalamak mümkün olmuyor. Benim özendiğim illegal örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetleri değil, dünyanın maddi nimetlerini bir kenara iterek bir fikir ideal uğruna yaptıkları fedakarlıklardı. Hatta özenerek onların yerinde olmayı bile düşünmüşümdür. Hayatın asıl manasının, varlık sebebimizin, manevi varlığımız olan fikir ve düşüncelerimiz doğrultusunda çalışmak, bu uğurda mücadele etmek olduğunu, insanların inançları uğruna ölürken bile maddi zenginlik için yaşayanlardan daha mutlu olduklarını düşünmüşümdür. Ne de olsa çevremde gördüğüm devlet memurları 3-5 kuruş rüşvet almak için haksız ve hukuksuz davranışlara girişip vicdanlarını satarken, her şeyi para için yapan ama kendilerini vatansever olarak tanıtan mafya mensubu organize suç şebekeleri birkaç kuruş için namuslarını ayaklar altına alarak cana kıyıp insanlara eziyet ederken, ülkenin ve benim düşmanım olduklarını düşünerek karşı olduğum illegal örgüt mensupları kendi idealleri uğruna her fedakarlığı yapıyordu. Banka soyuyor ama 5 kuruşunu almak akıllarına gelmiyordu. Bizimkiler aleyhte yalan yanlış hikayeler uydurarak birbirini ispiyonlarken, onlar yakalanıyor ama arkadaşlarını ele vermemek için her türlü zorluğa katlanıyorlardı. Bu ve benzeri karşılaştırmalar inanç ve ideallerini hiçbir zaman kabul etmemekle beraber içimde illegal örgüt mensuplarına karşı hayranlık uyandırıyordu. Ancak yaşadığım bir olay, o alemin, o dünyanın da göründüğü kadar idealist olmadığını, bu insanların özgür iradeleriyle her türlü yanlışa değil, yalnızca onlara hedef gösterilen belli kötülük ve yanlışlıklara karşı olduklarını anlamamı sağladı. Bu insanların kendi inanç ve idealleri yanında, kendilerine sürekli empoze edilen propagandaları doğru zannederek bu uğurda mücadele ettiklerini, asıl gerçeklerin farkında olmadıklarını gördüm. Dolayısıyla bu tip insanları idealize etmemin yanlışlığını görmem, belki de onlara olan saygımın azalmasına sebep oldu. Diyarbakır'da görev yaptığım dönemde, 1984-1992, PKK'nın şehir hücreleri, şehir faaliyetleri yeni yeni artmaya başlamıştı. PKK merkezi kırsal alana destek çıkılması amacıyla devletin kırsaldaki askeri baskının hafifletilmesi için şehir eylemlerinin başlatılması talimatını vermişti. Böylece PKK'nın şehirdeki faaliyetlerini izlemeye ve kırsal sahada faaliyet gösteren militanları tespit edip yakalamaya yönelik çalışmalarımız başladı. Kısa sürede Halide Kod adlı eski bir kadın militanın Diyarbakır bölgesini örgütlemek ve buraları organize etmek üzere görevlendirildiğini tespit etmiştik. Bir müddet sonra geçmiş dönemde faaliyet göstermiş ve PKK mensuplarını iyi tanıyan insanlar sayesinde Halide'nin gerçek kimliğinin tüm aile üyeleri PKK taraftarı olan, 1975 yılından beri PKK saflarında faaliyet gösteren 1980 dönemi öncesi militanlarından Güler Çelik olduğunu tespit ettik. Elazığlı olan Çelik ailesinin hemen hemen tüm fertleri geçmiş yıllardan beri örgüt içinde faaliyet göstermiş, örgüte önemli destekler vermişti. Ailenin 3-4 ferdi 12 Eylül dönemi öncesinden beri örgütün ileri kadrolarında yer almıştı. İşte Güler de örgütün eski kadrosundandı ve uzun süre cezaevinde yatmış, cezaevinden çıktıktan sonra örgüt kampına, BK'ya gitmiş, burada uzun süre kaldıktan sonra grupları tekrar örgütlemek üzere Türkiye'ye gönderilmişti. Biz Güler'in faaliyetlerini takip ediyor, onun ilişki ve irtibatlarını biliyor, ancak olayın olgunlaşması, örgütün tüm hücrelerinin ortaya çıkması için bekliyorduk. Bu arada önemli bir gelişme oldu. Umulmadık bir şekilde kırsal alanda bir kuryenin varlığını tespit ettik. Kuryenin mektuplarını ele geçirdiğimizde bahar atılımı dolayısıyla Lübnan Beka'daki kamplarda bulunan PKK militanlarının bölgelerine gönderilmek üzere sınırdan geçtiklerini, bu arada Diyarbakır Elazığ civarında faaliyet göstermek üzere gönderilen bir grup militanın Mardin bölgesinde çatışmaya girmesi üzerine grubun ikiye bölündüğünü, yurt dışından gelmiş olan lider kadrodaki bir grup militanın Mardin'de sıkışıp Diyarbakır Genç bölgesine geçemediklerini öğrendik. Bölgeye geçebilmek için kuryelerle haber göndererek kendilerini alabilecek bir kılavuz kurye sisteminin kurulmasını istiyorlardı. Bu gruplarla buluşmak üzere Diyarbakır merkeze gelen kuryeyi yakaladık. Üzerindeki gizli nottan Mardin kırsalında kendi gruplarından kopan ve yolu bulamadıkları için dağa gelemeyen iki militanın Diyarbakır şehir merkezinde olduğunu anladık ve kuryenin yerine geçirdiğimiz eski bir itirafçıyı buluşmaya gönderdik. Gelen kişilerin durumundan önemli kişiler olduğunun anlaşılmasıyla da yakalamayı gerçekleştirdik. Mardin kırsaldan kopmuş iki önemli militanı Diyarbakır merkezde yakaladık. İlginç bir durum ortaya çıkmıştı. Daha önce yakaladığımız başka militanların ifadelerinden ve onlardan ele geçirdiğimiz dokümanlardan anlaşıldığı üzere yakaladığımız militanlardan biri BK kampında kamp komutanlığının yanı sıra kampta suç işleyen kişilerin yargılandığı, kendi deyimleriyle devrim mahkemelerinin başkanlığını da yapan Simon Kon adlı biriydi. Simon'un gerçek adı Yılmaz Çelik'ti. Yani Diyarbakır Şehir Örgütü'nün lideri olan Güler Çelik'in erkek kardeşi. Avrupa'da uzun süre kalmış, orada faaliyet göstermiş, bir ara örgüt tarafından Güney Afrika'ya bile gönderilmişti. Avrupa'dan BK kampına gelmiş, kampta uzun süre bulunmuş, bu dönem içerisinde de devrim mahkemesi başkanlığı yapmıştı. Aslında PKK kamplarındaki militanların kamp hayatı, yaşam tarzları, yetiştirilme biçimi, orada nelerin suç olduğu gibi konular başlı başına bir kitaba, belki de birden fazla kitaba konu olacak nitelikte ve orijinalliktedir. Eğer bir gün biri, hele de orada yaşayan biri çıkıp o günkü kamp hayatını, o ortamı, kuralları, orada suç ve cezanın ne olduğunu, sistemin nasıl çalıştığını yazarsa, ben veya benim gibi oradaki hayatı biraz bilen birkaç kişi dışında kimsenin okuduklarına inanacağını zannetmiyorum. Bu kamplar tarif edilemez. Oranın bu dünyada olduğuna ve orada yaşananların gerçekten yaşanmış olduğuna inanmak mümkün değil. Zaten PKK gerçeği buradadır. Bizim gördüğümüz savaşan, pusu kurup katliam yapan, inanılmaz olayların faili militanlar bu gerçeğin bize yansıyan neticeleridir. Asıl gerçek, asıl anlaşılması gereken ise o kamptaki insan, hava, yaşam, eğitim, değerler sistemi, yani o kampın kendisidir. Orası insan ruhunun ve kişiliğinin değiştirilmesi konusunda Dr. Moro'nun Adası adlı kitapta anlatılanların 10 kat oranında netice elde etmiş gerçek bir psikoloji laboratuvarıdır. Orası dehşet bir yerdir. Orayı anlamak öyle kolay değildir. PKK kamplarında bulunan militanlar inanılmaz bir yönlendirmeye tabi tutuluyor ve inanılmaz bir inanç keskinliği içinde yetiştiriliyorlardı. Orada örgütün isteği dışındaki en ufak bir faaliyet ciddi suç olarak yargılanıp değerlendiriliyordu. Kampta bulunan bir militan, eğer ben bir yıl önce İstanbul'da şöyle gezmiştim, kız arkadaşımla beraber deniz kenarında dolaşmıştım şeklinde konuşursa, en hafifiyle bu kişinin cezası idamdı. Militanların kafasını karıştırarak onları devrimcilikten ve savaştan soğutmak gibi bir suçla yargılanıyorlardı. Bu sözü söyleyen dünyanın en adi yaratığı gibi oradaki topluluk tarafından dışlanır, horlanır ve tecrit edilirdi. Hatta bu tür suçlar için o zamanlar PKK liderinin tanımladığı bir ad vardı: objektif ajanlık. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ajanlık yaparak bilgi vermemekle birlikte kişinin örgüte verdiği zarar aynı düzeydedir. Dolayısıyla bu kişiler ajan olmasalar da gerçek bir ajan rolü oynadığından onların yaptığına objektif ajanlık deniyordu. Yüzlerce insanın bu suçlardan kurşuna dizildiği, öldürüldüğü bir realitedir. Eğer bir gün PKK'nın Beka Vadisi'ndeki Mahsun Korkmaz Akademisi ismini verdiği gerilla kampının etrafı kazılırsa, örgüt tarafından kurşuna dizilmiş yüzlerce, belki de daha fazla sayıda PKK militanının kemikleri çıkarılacaktır. Almanların 1984-1986 yıllarında Almanya'da PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda örgütle ilgili çok önemli belgelerin yanında BKA'da yargılanan ve suçlu bulunan militanların zılgıt eşliğindeki sevinç gösterilerinin halaylarla gerçekleştirilen ve seyredenlerin kanını donduran infaz görüntülerinin bulunduğunu biliyorum. İşte orada bu tür suçlar işleyen, PKK çizgisine uymayan insanlar, platform denen ve kamptaki tüm militanların bulunduğu topluluk önünde çıkarılıyor, orada bir mahkeme kuruluyor, mahkeme yargılamaya başladığı zaman kampta bulunan herkesten bu kişi hakkında suçlamalar isteniyordu. Herkes ayağa kalkarak bu kişinin suçlarını sayıyor, onun hakkındaki iddialarda bulunuyordu. Tabii bu öyle bir yarıştı ki eğer bir kişi platforma çıkarılıp yargılanmaya başlanmışsa, bu kişiye ne kadar büyük suçlar isnat edebilirse o kadar iyi olacağı düşünülerek herkes yargılanan kişinin suçlarını saymakla birbiriyle yarışa giriyordu. İşte bu mahkemenin bir dönem başkanlığını yapan kişi Simon Kod adıyla bilinen ve bizim kimliğini çözdüğümüz Yılmaz Çelik'ti. Bu kişi orada bulunduğu dönemde birçok kişinin yargılanması sırasında mahkeme başkanlığı yapmış, birçok kişi idam edilmiş veya verilen idam kararları bilahare örgüt tarafından yumuşatılarak uygulanmıştı. Bu yargılamaları o tarihlerde fiilen kampta bulunmuş, daha sonra gelip teslim olan insanlardan çok dinlemiştim. Ayrıca yakalanan kişilerin üzerinden çıkan dokümanlardan bu mahkemeler hakkında epeyce bilgi sahibi olmuştuk. Yılmaz Çelik'in kampta komutanlık yaptığı dönemde kız kardeşi Güler Çelik de kampta bulunmuş ve bir dönem mahkeme tarafından yargılanmıştı. Güler'e isnat edilen suç ise baygın baygın bakmak suretiyle erkek kadroların kafasını karıştırmak, devrimcilikten soğutmaktı. Bundan dolayı Güler Çelik idama mahkum olmuştu. Ama sonra Öcalan tarafından galiba partinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle affedilip tekrar görevlere gönderilmişti. İşte biz bu olaydan ayrıntılarıyla haberdardık. Takip ettiğimiz şehir faaliyetlerinde Güler Çelik'in ekibi her gün biraz daha genişliyordu. Daha fazla büyümeden bu operasyonu başlatmaya karar verdik. Planımızı yaptık, Güler Çelik ve onunla irtibatlı olan kişileri gözaltına aldık. Tahkikatı yaparken bu iki kardeşi de zaman zaman bir araya getirdik ve orada kafama takılan önemli bir şeyi Yılmaz'a sormak istedim. Yılmaz Çelik ilk çatışmada örgütten kopmuştu ama aslında bana göre inancı gereği, örgüt ideolojisi gereği tekrar örgüte katılmak ve savaşmak istiyordu. İnançlıydı. Ona dedim ki yakalanmasaydın tekrar kırsala çıkıp savaşa katılacaktın. Eminim ki dağda ölebileceğini tahmin ediyorsun. Kendi inançların doğrultusunda bu bölgedeki insanların haklarını, özgürlüklerini kendince savunmak ve onlara yönelik haksız olarak nitelediğin uygulamalara karşı durmak adına buraya geliyorsun. Burada samimi olarak savaşacaksın. Bu konuda samimiyetinden asla şüphem de yok. Doğru bildiğin için yapıyorsun. Kampta bulunduğunuz dönemde kamp komutanı olarak sen olayı en iyi bilen insansın. Güler Çelik senin kardeşin. Kardeş olmayı da bir kenara bırakırsan iyi bir yoldaşlık ilişkisi içerisinde hem örgüt mensubu olarak hem de kardeşi olarak devrimciliğini çok eskiden beri biliyorsun. Güler gerçekten kampta isnat edilen suçu işlemiş miydi? Kesinlikle Güler Çelik öyle bir suç işlememişti. Asla böyle bir tavrı yoktu. Ben bunu kardeşim olduğu için değil, yoldaşlığına inandığım için söylüyorum dedi. İnsanlar kabullenmekte zorlanabilirler ama illegal örgütlerde akrabalık, arkadaşlık, dostluk, hatta anne babalık gibi insanlar arasındaki yakınlık bağları feodal ilişki olarak tanımlanır. Bu tür ilişkilere değer vermek iyi karşılanmaz ve aşağılanır. Bunun yerine örgütlerde aynı inanca sahip olmak, yoldaşlık ve devrimcilik yeni bir yakınlık bağı olarak kabul edilir. Zaten örgütler insanların değer yargılarını bu kadar değiştirerek insanlarda yeni bir kişilik ve yeni bir değerler sistemi yarattıkları için onlara istedikleri şekilde hükmedebilir. Aksi takdirde kişiler bu değerleri benimseyip kişilik dönüşümüne uğramadan eylemleri gerçekleştiremez. Peki o zaman sen kardeşin, daha ilerisinde heval, yoldaş olarak bildiğin Güler Çelik'in bir örgüt mensubu olarak bu suçu işlemediğine inandığın halde neden mahkeme başkanı olarak orada açık bir tavır koyup kardeşini veya hevalini savunmadın? İdama mahkum edildiği halde buna karşı koymadın. Halbuki tanımadığın insanların hakkını korumak için çatışmayı, ölmeyi ve öldürmeyi göze alıyorsun. Burada güvenlik kuvvetleriyle, askerle, polisle hiç tereddütsüz çatışıyorsun. Ama başka bir noktada haklı bildiğin bir kişinin hakkını korumak, bir haksızlığa karşı durmak için en ufak bir tavır gösteremiyorsun. Eğer insanlar hak, hukuk, adalet ve eşitlik gibi değerler uğruna, doğru bildikleri inançları ve idealleri uğruna fedakarlık yapıyor, çatışıyor ve ölüyor ise, senin de orada haklının yanında tavrını göstermen gerekirdi. Demek ki senin hakkı, hukuku savunma noktasındaki tavrın her zaman aynı değil. Sana örgütün empoze ettiği konulardaki haksızlıklara karşı savaşıyorsun. Ama başka bir noktada, başka bir haksızlığa karşı duramıyorsun dediğimde, verdiği cevap beni tatmin etmemişti. İşte o zamana kadar devrimcilerin inanç ve idealleri uğruna savaşan insanlar olduğu yönünde kafamda kurduğum imaj ve onlara duyduğum saygı yıkıldı. Demek ki onların gerçek bir doğrusu yoktu. Gerçek idealler ve inançlar uğruna savaşmıyorlardı. Onlara empoze edilmiş, belki de binlerce kez tekrar edilerek beyinlerine işlenmiş örgüt gerçekleri uğruna savaşıyorlardı. Bu gerçekler uğruna fedakarlık yapıp ölümü göze alıyorlar, bunun dışındaki haksızlıklara ses çıkarmıyorlardı. Sağcı, solcu, laik, antilaik, demokrat, darbeci, A veya B partisi gibi kamplara ayrıldığımızda hep kendi tarafımız haklı, karşı taraf yanlıştı. Karşı durma cesaretimiz yalnızca grubumuzun karşı olduğu kişi ve fikirlere yönelikti. Sonra kendimize baktım. Biz de öyle değil miydik? Kendi teşkilat mensuplarımızın suçlarını gizlemeye çalışıyorduk. Ama vatandaşın işlediği suçlara en ufak hoşgörüde bulunmuyorduk. Vatandaşa kötü muamele eden, darp ve işkence eden, görevini kötüye kullanan, rüşvet yiyen meslektaşlarımızı yakalayıp suçlarını ortaya çıkarmak konusunda ne kadar gayretliydik. Susurluk da bu anlayışın daha büyük çapta bir tezahürü değil miydi? Ölçü suç işleyen herkesin yargılanması ve ihlal ettiği kural için yasalar çerçevesinde gerekli ceza ile cezalandırılmasıydı. Oysa adam öldürenler, yaralayanlar eğer sıradan insanlarsa veya bir örgüt mensubu ise bu kural işletiliyordu. Bunun dışında devlet görevlileri bazı kişileri kaçırır, infaz ederse bu kişiler yakalanmıyordu. Bu durumu birçok olayda görmek mümkündü. Bizler de her suçu değil, yalnızca bize öğretilen ve empoze edilen hususları suç görüyor, bizim tarafımızda olan kişilerin kusurlarını suç olarak nitelendirmiyorduk. Bu duruma, bu tip davranışlara Simonlaşmak adını verdim. İşte bu durumu düşündükten sonra kendime söz verdim. Ben Simon gibi olmayacaktım, ben Simonlaşmayacaktım. Yanlışı kim yaparsa yapsın karşı çıkacaktım. Suç işleyenler kendi tarafımdan insanlar, kendi arkadaşlarım bile olsa veya ne kadar güçlü olursa olsun, bedeli ne olursa olsun karşı duracaktım. Aslında Simonlar her yerde, her örgütte var. İnsana değer vermeyen, özgürlüğü önemsemeyen, itaat kültürünün hakim olduğu, grup menfaati için itaatin istendiği her yerde Simonlar var. Haliç'te yaşayanlar. İstanbul'da görev yaptığım 1992-1996 yılları arasında görev yerim Gayrettepe'deydi. Evimiz ise Ataköy'de. Her gün akşam geç saatte, özellikle saat 23 sularında Gayrettepe'den çıkıp evimize giderken Haliç'ten geçiyorduk. Haliç o zamanlar inanılmaz kötü kokuyordu. Tam olarak lağım kokusu duyuluyordu ve ben bu kokuya dayanamıyordum. Arabanın bütün camlarını kapatıyordum. Koku gelmesin diye burnumu parmaklarımla kapatmama rağmen Haliç'ten gelen hafif bir koku bile midemi bulandırmaya yetiyordu. Haliç'ten geçmek benim için bir ölümdü. Daha yaklaşmadan Ok Meydanı'nda burnumu kapatmam gerekiyordu. Ta ki tüneli geçinceye kadar. Fakat Haliç'in etrafında yaşayan insanlara bakıyordum. Onlar parklarda geziyor, yemek yiyor, hatta bir kısmı piknik yapıyordu. Bu kötü kokudan sanki hiç rahatsız değillerdi. Bu durum bana çok tuhaf gelmişti. Demek ki kötü bir ortamda bulunan insanlar bir müddet sonra oraya uyum sağlayıp alışıyorlar ve bu ortamın çirkinliğini göremiyorlardı. Ne kadar kötü ve sağlıksız bir ortamda bulunulursa bulunulsun, bir süre sonra kişinin bünyesi de bu duruma uyum sağlayarak kötülüğün farkına varamıyordu. Bir an için düşündüm, insanın içinde bulunduğu koşullara gösterdiği uyum, pis kokan bir ortama bile uzun süre kalınca alışması, bunu kabullenmesi sadece fiziki ortamla mı ilgiliydi? Yoksa düşünceler, sosyal davranışlar, etik kurallar gibi toplumsal hayatı etkileyen unsurlar içinde geçerli miydi? Aynı şekilde ortama uyum sağlama anlayışını toplumsal hayatın bütün alanlarına yansıtarak içinde yaşadığımız çok kötü ortamı bile normalleştirmiştik. Dolayısıyla hiçbir rahatsızlık duymadan yaşıyorduk. İnsanlar uzun süre kaldıkları ortamda yanlışlıklara, hatalara ve bütün anormalliklere alışıyor, uyum sağlıyor. Türkiye içinde aynı şey söz konusu. hürriyetlerin kısıtlandığı, baskının hakim olduğu, yanlış ve mantığa uygun olmayan bir Türk idari sistemi, Türk toplum yapısı ve özellikle kirli, yozlaşmış bir kamu sistemi içerisinde uzun süre kalan ve bu atmosferi teneffüs eden insanlar, bizler hepimiz bu ortamın kötülüğünü, pisliğini artık algılayamıyoruz. Bu durum bizi rahatsız etmiyor. Haliç'teki pis kokuya rağmen piknik havası içinde yiyip içip oynayanlar gibi biz de bu pis ortama en ufak tepki koyamıyoruz. Halbuki dışarıdan bakıldığında bu durum dayanılacak ve kabul edilecek gibi değil. Herkes biliyor ki bu ülkedeki ihaleler büyük oranda hileli. Bu ülkede tapu, trafik, gümrük gibi birçok kurum rüşvet batağında. Yolsuzluk ve usulsüzlük usul esas haline gelmiş. Adam kayırma, torpil, her türlü hile yaygınlaşmış. Toplumun çoğunluğu bu ülkede işlerin doğru ve dürüst yürütülmediğine inanıyor. Ama en büyük usulsüzlüklere toplum tepki göstermiyor. Hile, fesat ve rüşvete en çok karıştığına inanılan kişi en fazla oyu alabiliyor, en rüşvetçi kişi en itibarlı kişi olarak kabul görüyor. Bu örnekleri alabildiğince çoğaltmak mümkün. Demek ki çoğunluk pis ve kirli, her türlü yanlışlığın bol olduğu bu ortama uyum sağlamış, bu durumu kanıksamış ve normalleştirmiş. Bu durumu görebilmek ve algılayabilmek için ancak bu sistemin dışına çıkmak gerekiyor. Başka bir ülkede bir müddet kalıp oradaki şartları gördükten sonra o pis kokan Haliç'in durumunu fark edip bunun yanlış olduğunu göreceğiz. Yoksa içinde bulunduğumuz şartlarda pislik her yana yayılmasına rağmen maalesef hiçbirimiz Türkiye'deki bu sistemin yanlışlığını algılayamıyoruz. Belki de uzun süre kötülükler, yanlışlıklar, haksızlıklar ve hukuksuzluklar içerisinde yaşamak, bunun içerisinde var olmak gözümüzü kör etmiş. Tüm bu olumsuzluklara uyum sağlayarak bu anormalliği normalleştirmişiz. Aslında en fazla itiraz etmemiz ve karşı koymamız gereken durumlarda çok makul ve kabul edici tepkiler vermişiz. Kurtuluşumuz önündeki en büyük engelin de bu olduğu kanaatindeyim. Bu bilince eriştikten sonra içinde yaşadığımız şartları kabul etmemeyi, bu rüşvet, yolsuzluk, riya ve yalanla dolu ortamda yaşamaya mecbur olsam da asla bu durumu normal görmemeyi, en küçüğünden en büyüğüne her türlü yolsuzluğa, hırsızlığa, usulsüzlüğe tepki göstermeyi ve gücümün yettiği kadar karşı koymayı hayatımda düstur edindim. Hiçbir pisliği normal görmemeliydim. Etrafım ne kadar kirli de olsa kabullenmem, uyum sağlamam söz konusu olmamalıydı. Kitabın dilindeki sertlik. Bu kitabı yazarken kimseyi kırmak ya da incitmek istemedim. Beni tanıyanlar bilirler ki kimseyi kırmamak, üzmemek için aşırı hassasiyet gösteririm. Aslında bu bilinçli olarak dikkat ettiğim bir husus değil, bir yaşam biçimidir, hayatımın temel esasıdır. Eğer biri benimle konuşurken ses tonunu biraz yükseltirse, biraz kızdığımı belli edecek şekilde konuşursa bir hafta moralim bozulur. Bundan dolayı ben de hiç kimseyle yüksek sesle konuşmam, hiç kimseyi kırmam. Kabahati olan, suç işleyen kişilerle bile asla onları incitici şekilde konuşmam, gururları da kırmam. Bağırarak veya karşımdakini kıracak şekilde konuştuğum çok nadirdir. Birçok astım, arkadaşım benim için hiç kızmaz, sinirleri alınmışlar. Ama bu kitap taslağını okuttuğum tüm arkadaşlarım yazıdaki dilimin yer yer sert, kırıcı, hatta bazı bölümlerin davalara konu olabileceğini söylediler. Ben de bu kadar olmasa da yazı dilimin sert, bazen de itici olduğu kanaatindeyim. Ama yazarken kimseyi incitmek gibi bir niyetim yok. İstemememe rağmen bu kitapta anlatılanlardan, incinecek, kırılacak herkesten baştan özür diliyorum. Amacım asla kimseyi kırmak ya da üzmek değil. Zaten benim sorunum tek tek kişilerle değil. Ben sistemi, yöntemi, usulleri sorgulamaya, bunların yanlışlığını ve eksikliğini göstermeye çalışıyorum. Bu amaçla olayların anlaşılması için istemeden de olsa sınırlı olarak kişilerden de ismen bahsettim. Şu da unutulmamalı ki ben yazar değilim. Hissetme ve algılama kabiliyetim oldukça iyi olmasına rağmen ifade kabiliyetim o kadar iyi değil. Ayrıca yazı diliyle konuşma dili aynı olmadığından konuşurkenki mülayimliğime karşın yazı dilinde istemeden de olsa üslubum farklılaşabiliyor. Ayrıca anlatılan konular basit şahsi meselelerden ziyade ülkenin güvenliği ve toplumda geniş kesimlerin hayatını ve özgürlüğünü ilgilendiren hususlar olduğundan üslubu yumuşatma adına konuları basite indirgeme ve önemsememe riski de var. İnsanları sarsan anlatım ve ifadelerin daha kalıcı bir iz bıraktığı ve daha iyi algılandığı da bir gerçek. Dolayısıyla kitabın şekline ve diline takılmadan içeriğine değer verilmesini, zarfa değil mazrufa önem verilerek okunmasını arzu ederim. Bir kitap yazmayı emekli olunca düşünmüştüm. Genel kanaatte bürokratların ancak emekli olunca yazmaları gerektiği yönündedir. Ancak her şeyin bayatı tatsız olduğu gibi bilginin bayatı bir işe yaramayacağı, zamanında yapılmayan uyarıların anlamını yitireceği için kitabı bir an önce yazmaya karar verdim. Bundan dolayı dilin, üslubun ve eksikliklerin hoş görülmesini diliyorum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.